Ayrım 48, Kurtuluş Projesi, Endeavour, sayfa 504. Laboratuvara gidip gergin bir deney yapıyorum. Gergin olan deneyin kendisi değil, sonuçların tam da tahmin ettiğim şeyi göstermesinden endişeleniyorum. Rocky'nin Astro Torch'u hala bende. Gemide ksenoniti kesebilecek bir tek bu var. Rocky'nin tünel sistemi sağ olsun. Gemide kesilecek bolca ksenonit mevcut. Yatakhaneyi ikiye ayıran duvardan kesmeye başlıyorum. İçerisi ısınana kadar ancak azıcık kesebiliyorum. Ardından yaşam desteğin içeriği soğutmasını beklemek zorundayım. Astrotor çok ısı salıyor. Nihayetinde her biri birkaç inç uzunluğunda olan dört kaba yuvarlak parçam oluyor. Evet, inç dedim. Gergin olduğumda İngiliz ölçü birimlerini kullanıyorum. Amerikalı olmak kolay değil, tamam mı? Parçaları laboratuvara götürüp deneyi hazırlıyorum. Yuvarlak parçalardan birinin üzerine biraz astrofaj sürüyorum, sonra diğer bir halkayı üzerine kapatıyorum. Astrofaj sandviçi. Leziz ama ancak ksenonit ekmeğin içinden geçebilirseniz. İki parçayı birbirine tutkalla yapıştırıyorum, aynı sandviçten bir tane daha yapıyorum. Sonra bu sandviçlerden ikişer tane daha yapıyorum ama bu sefer ksenonit yerine depodan kestiğim plastik diskleri kullanıyorum. Pekala, hava geçirmez şekilde yapıştırılmış dört astrofaj örneği. İkisi ksenonit diskler içinde, ikisi plastik diskler içinde. Dördü de tutkalla yapıştırılmış durumda. İçi görünebilen ve ağzı sıkı sıkıya kapatılabilen iki kutu alıp masaya yerleştiriyorum. Kutulara birer ksenonit sandviçle birer plastik sandviç koyuyorum. Örnek dolabında doğal taumip dolu birkaç metal şişeciğim var. Taumip 82,5 versiyonu değil de Adrian'dan alınan orijinal örneklerden. Şişeciklerden birini kutulardan birine koyuyorum, ağzını açıp deneyi hemen hava geçirmez hale getiriyorum. Bu oldukça tehlikeli bir deney ama en azından taumip salgını yaşanırsa bununla nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum. Nitrojenim olduğu sürece sıkıntı yok. Karantina alanındaki birinci üretim tüpüne gidiyorum, kutunun içindeki taumipli havadan şırıngayla örnek çekiyorum. Ardından da kutunun içine hemen hemen nitrojen de dolduruyorum. Şırınganın bıraktığı deliği de bantlıyorum. Laboratuvar masasına dönüp diğer kutuyu da kapatıyorum ve içine taumip 82,5 enjekte ediyorum. Buradaki şırınga deliğini de bantlıyorum. Çenemi ellerime dayayıp iki kutuya dikiyorum gözlerimi. Pekala sinsi puştlar, elinizden geleni ardınıza koymayın. Birkaç saat sürse de nihayet sonuçları görebiliyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi, hiç de umduğum gibi değil. Kafamı sallıyorum, kahretsin. Taumip 82,5 deneyindeki etrafı ksenonitle çevrili astrofaj yok oldu. Etrafı plastikle çevrili astrofaj ise hala yerli yerinde. Öte yandan diğer deneyde ise iki astrofaj örneğine de dokunulmadı. Sonuç şu: kontrol örnekleri yani plastik diskler taumiplerin tutkalı ya da plastiği aşamadıklarını gösteriyor. Ksenonit örnekler için farklı bir sonuç sunuyor. Taumip 82,5 ksenonitin içinden geçebiliyor. Ancak doğal taumipler bunu beceremiyor. Ah benim aptal kafam diyerek alnıma şaplağı indiriyorum. Kendimi amma da zeki sanmıştım. O üretim tüpleri... Nesil nesil taumip, evrimi kendi yararıma kullandım değil mi? Nitrojene bağışıklığı olan taumipler ürettim. Benden iyisi yok. Nobel ödülümü ne zaman gelip alayım? Of of of, evet, nitrojen gördüğünde ölmeyen taumipler ürettim. Ama evrim senin ne istediğine bakmaz. Ayrıca her sefer tek bir şeye de odaklanmaz. Hayatta kalabilecek taumipler ürettim ksenonit tüpler içinde. Doğru, nitrojene dirençleri var ama evrim bir soruna her açıdan çözüm bulmaya odaklanır. Nitrojene karşı direnç üretmekle kalmamışlar. Ksenonitin içine gizlenerek nitrojenden saklanmayı da öğrenmişler. Neden öğrenmesinler ki? Ksenonit benim atlıbın almayacağı karmaşık bir protein ve kimyasal zincirinden ibaret. Ama demek ki taumitler bir şekilde içine girebiliyorlar. O üretim çiftliğinin içinde bir nitrojen kıyameti yaşanıyor. Ksenonit duvarların içine nitrojenin erişemeyeceği kadar sızabilirsen hayatta kalırsın. Taumipler normal plastiğin içine giremiyorlar, tutkalın içine giremiyorlar, camın içine giremiyorlar, metalin içine giremiyorlar. Plastik bir poşeti bile aşabileceklerinden şüpheliyim. Ama sayemde taumip 82,5 ksenonitin içine girebiliyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir yaşam formunu alıp aklımın almadığı bir teknolojiyle ona evrim geçirttim. Elbette bu iş beklenmedik sonuçlar doğuracaktı. Her şeyi tahmin edebileceğimi düşünecek kadar kibirliydim. Derin bir nefes alıp veriyorum. Pekala, bu dünyanın sonu değil, hatta tam tersi. Bu taumipler ksenonitin içinden geçebiliyorlar, sorun yok. Ben de bunları başka bir şeyin içinde saklarım. Hala nitrojene bağımlılıkları var. Hayatta kalmak için ksenonitlere ihtiyaçları yok. Mikrobu ilk keşfettiğimizde cam laboratuvar ekipmanlarımla ayrıntılı deneyler yapmıştım. Venüs ve üç dünyada görevini başarıyla yerine getirecektir, her şey yolunda. Üretim çiftliklerine göz atıyorum. Evet, yolunda. Metalden büyük bir çiftlik yaparım, zor bir şey değil. Frezen ve isteyip isteyebileceğim her ham maddem var. Tanrı biliyor ya, vaktim de çok. Rocky'nin yaptığı çiftliklerin birinden 3 aksamı alırım. Sadece dış kabuk ksenonitten, geri kalan her şey metal falan. Tekerleği baştan icat etmeme gerek yok. Tekerleği alıp başka arabaya taksam yeter. Evet diye kendimi yüreklendirmeye çalışıyorum. Evet, her şey yolunda. Venüs atmosferini içinde tutabilecek bir kutu yapsam yeter. Rocky sağ olsun, işin zor kısımları zaten hazır. Rocky, birden midem bulanıyor, yere oturup başımı bacaklarımın arasına almam gerekiyor. Rocky'nin gemisinde de aynı taumiplerden var. Benimkiler gibi onlar da ksenonit çiftliklerin içindeler. Yakıt tankları da dahil gemisinin tüm bölmeleri ksenonitten. Taumipleriyle yakıtı arasında duracak hiçbir şey yok. Ah Tanrım! Bölüm. Yeni taumip çiftliğini yaptım. Alüminyum levha ve biraz freze işi sıkıntı çıkmadı. Asıl sıkıntı Rocky'nin gemisi. Bir aydır motorunun ışığını seyrediyordum, artık görünmüyor. Kumanda odasında süzülüyorum. Dönüş sürücüleri kapalı ve petrovaskop maksimum duyarlılığı ayarlı. Her zamanki gibi tau setinin kendisi de biraz petrova dalga boyunda ışık yayıyor. O bile loş ama. Neredeyse dünyanın güneşi kadar parlak olan yıldız, şimdi gece göğündeki normalden hallice bir yıldızdan farksız. Bunun dışında boşluk. Tauseti Adrian Petrova hattını tespit edemeyecek kadar uzaktayım ve Blip A'dan da bir iz yok. Hem de onun tam olarak nerede olması gerektiğini biliyorum. Mili yay saniyesine kadar. Ve oradan motorları petrovaskopumda görünmeli. Hesabı baştan yapıp duruyorum. Rocky'nin yolculuğunu günlük olarak takip ederek formülümün sağlamasını yapmıştım zaten. Ama şimdi hiçbir şey görünmüyor. Blip A'dan bir blip yok. Uzayda bir yerde, bir gemi enkazı artık o. Taumipleri kutularından kaçıp yakıt tanklarına sızdı. Ondan sonra da her şeyi mideye indirdiler. Milyonlarca kilogramlık astrofaj birkaç günde yok oldu. O zeki biri, o yüzden bir yerlerde yakıt yedeklemiş olmalı. Ama o tanklar da ksenonitten değil mi? Evet. 3 gün. Gemisi arıza yapsaydı onu tamir ederdi. Rocky'nin tamir edemeyeceği bir şey yoktur. Ayrıca eli de tezdir. Birbirinden farklı şeylere odaklanan ve sağa sola uzanan 5 kol. Dev bir taumip enfeksiyonuyla karşı karşıya olabilir. Ama bu ne kadar vakit alır ki? Elinde bol bol nitrojen var. Amonyak atmosferinden istediği kadar yapabilir ayrıca. Salgını fark eder etmez bunu yaptığını varsayalım. Gemiyi tekrar çalışır hale getirmesi ne kadar sürer? Bu kadar sürmez. Neler yaşanmış olursa olsun Blip Ağ tamir edilebilecek bir durumda olsaydı şimdiye çoktan tamir edilirdi. Uzayda hala ölü bir şekilde durmasının tek açıklaması hiç yakıtının kalmadığını gösteriyor. Tavum ipleri vaktinde durduramamış. Kafamı ellerime gömüyorum, eve dönebilirim gerçekten. Evime dönüp ömrümün kalanını bir kahraman olarak yaşayabilirim. Heykeller, geçit törenleri, bir sürü şey, hem de enerji sorunlarının çözüldüğü yepyeni bir dünyaya. Astrofaj sağ olsun dünyanın her yerinde ucuz, temiz, yenilenebilir enerji. Strati bulup ona bunu bir taraflarına sokmasını söyleyebilirim. Ama o zaman Rocky ölür. Daha da önemlisi Rocky'nin halkı ölür, milyarlarcası. Şu kadarcık kaldı. 4 sene hayatta kalsam yeterli. Doğru, iğrenç koma bulamacından yiyeceğim ama hayatta olacağım. Gıcık mantığım bana başka bir seçeneğin daha olduğunu söylüyor. Böcekleri sal, 4'ünü de. Her birine bir tavum ip çiftliği tak ve içine verilerin ve bulguların bulunduğu birer USB koy. Dünyalı bilim insanları gerisini halleder. Sonra da Meryem Ana'yı döndür, Rocky'yi bul, onu Eride götür. Tek bir sorut var. Bu öleceğim demek oluyor. Dünyaya yapacağım yolculuğa yetecek kadar yiyeceğim var. Ya da Eride yapacağım yolculuğa kadar. Ama Eridyanlar Meryem Ana'nın depolarını hemen doldursalar bile Erid'den dünyaya yapacağım bir yolculuğa yetecek kadar yiyeceğim yok. Eride vardığımda sadece birkaç aylık yiyeceğim kalacak. Yetiştirebileceğim bir şey yok. Herhangi bir tohumum ya da canlı bitkim yok. Erit yiyeceklerini de yiyemem. İçinde çok fazla ağır metalle toksin var. Tek seçeneklerim bunlar. Birinci seçenek, bir kahraman olarak eve dön ve insanlığı kurtar. İkinci seçenek, Eride gidip uzaylı bir ırkı kurtar ve ardından açlıktan öl. Saçlarımı yoluyorum, yüzümü ellerime gömüp hüngür hüngür ağlıyorum. Bu çok boğucu ve yorucu. Gözlerimi yumduğumda sadece Rocky'nin aptal karapaksını ve sürekli bir şeylerle uğraşan küçük kollarını görüyorum. Kararımı vereli 6 hafta oldu. Kolay bir karar olmadı ama kararımdan dönmeyeceğim. Günlük ritüelimi gerçekleştirmek için dönüş sürücülerini kapattım. Petrovaskopu açıyorum ve uzayı seyrediyorum, hiçbir şey görmüyorum. Üzgünüm Rocky diyorum. Sonra küçücük bir Petrova ışığı tespit ediyorum. Yakınlaşıp etrafına bakıyorum. Ucu ucuna görülebilen 4 küçük nokta var ekranda. Bir böceği parçalamak için neler vermezdim biliyorum ama sana bir tane ayıramadım. Çok daha küçük dönüş sürücüleri olan böcekleri az bir süre daha görebileceğim. Özellikle de onlar tam gaz dünyaya, ben de tam zıt yönde Blip Ağ'a doğru giderken. Mini çiftliklerdeki astrofaj bobinleri tavum ipleri radyasyondan koruyacak ve hem çiftliklerin hem de çiftliklerin içindeki canlıların, böceklerin kullandığı büyük hızlanma ivmelerini kaldırabileceğinden emin olmak için bol bol deney yaptım. Onlar birkaç seneye dünyaya varacaklar. Dünya zamanıyla 13 seneye. Dönüş sürücülerini tekrar açıp yoluma devam ediyorum. Tau Ceti sisteminin bir yerlerindeki bir gemiyi bulmak öyle yabana atılır iş değil. Bir tekneye binip okyanusun bir yerindeki bir kürdanı bulmaya çalıştığınızı getirin gözünüzün önüne. Onun gibi ama o kadar değil. Rocky'nin güzergahını biliyorum ve ona verdiğim güzergahı takip ettiğini biliyorum. Ama motorlarının naneyi ne zaman yediğini bilmiyorum. Onu sadece günde bir kez kontrol ediyordum. Şu anda muhtemelen konumu için yaptığım en yakın tahmin bölgesindeyim ve hızımı da onun tahmini hızına getirdim. Ama bu daha başlangıç, daha aramaya yeni başladım. Keşke onu daha çok seyretseydim. Motorlarının ne zaman kapandığını bilmediğimden tahminimdeki hata marjını yaklaşık 20 milyon kilometre. Bu dünya ile güneş arasındaki mesafenin 1/8'i. Bu mesafe o kadar büyük ki ışık bile bu mesafeyi 1 dakikada kat ediyor. Elimdeki bilgilerle ancak bu kadarını tahmin edebiliyorum. Ne yalan söyleyeyim, hata payının bu kadar düşük olması benim için şans. Tavum ipler bundan bir ay sonra kaçmış olsaydı şu anda kat be kat kötü durumda olurdum. Bir de tüm bunlar Tau Ceti sisteminin sınırında oluyor. Yolculuğun daha başlangıcı yani. Tauseti ile dünya arasındaki mesafe bütün Tauseti sisteminin genişliğinin 4000 katı. Uzay büyük, uzay çok ama çok büyük. Öyle yani, sadece 20 milyon kilometrelik bir alanı aramak zorunda kaldığım için şanslıyım. Diye mırıldanıyorum. Tau Seti'den bu kadar uzaktayken gemisi Tau ışığını yansıtmayacaktır. Teleskopumla Blip A'yı görmem imkansız. Küçük bir not, öleceğim. Kes diyorum. Yaklaşmaktan olan ölümümü ne zaman düşünsem onun yerine kendimi Rocky'yi düşünmeye zorluyorum. Şu anda ümitsiz olmalı. Geliyorum dostum, bekle. Eminim üzgündür ama o öyle oturup ağlayacak türden biri değil. Bir çözüm üretmeye çalışıyordur. Ne yapardı? Tüm ırkı ölüm döşeğinde ve benim yolda olduğumdan bir haber. İntihar etmez değil mi? Ufacık bir başarı şansı olsa bile aklına gelebilecek her şeyi yapar. Pekala, diyelim ki ben Rocky'yim, gemim durdu. Belki biraz astrofajı kurtarmayı başarmışımdır. Tau mipler astrofajın tamamına ulaşmış olamazlar değil mi? O yüzden elimde biraz astrofaj var. Kendi böceğimi yapabilir miyim? Eride gönderebileceğim bir şey. Kafamı sallıyorum. Bunun bir güdüm sistemine ihtiyacı var. Bilgisayar işleri. Erit biliminin çok ötesinde şeyler. Zaten kocaman bir gemide 23 kişi yola çıkmalarının sebebi bu. Ayrıca 1,5 ay oldu. Küçük bir gemi inşa edecek olsaydı, şimdiye gemiyi çoktan inşa etmiş, ben de onun motorundan çıkan ışığı görmüş olurdum. Rocky'nin eli tezdir. Pekala, böcek yok ama gücü var, yaşam destek. Çok ama çok uzun süre ona yetecek kadar yiyecek. 23 kişilik bir mürettebat ve bu yolculuğun bir de dönüşü olacaktı. Radyo diyorum. Belki bir radyo sinyali yapar, eritten duyulabilecek kadar kuvvetli bir şey. Fark edilme olasılığı çok az olur ama yine de hiç yoktan iyidir. Eridyanların uzun ömürleri var. Kurtarılmak için 10 sene beklemek çok büyük bir fedakarlık olmaz. Yani en azından ölüm kalım ölçeğinde. Bana birkaç sene önce sorsaydınız, 10 ışık yılı öteye bir radyo sinyali göndermenin imkansız olduğunu söylerdim. Ama burada Rocky'den bahsediyoruz ve inşa edeceği şeyleri çalıştırmak için biraz astrofaj kurtarmış olabilir. Sinyalin üzerinde bilgi taşıması bile gerekmiyor, fark edilsin yeter. Ama hayır, bu mümkün değil. Kafadan bir hesap bana Erid'in teknolojisinden çok daha üstün olan dünya radyo teknolojisini kullanarak bile Erid'e gönderilecek bir sinyalin kuvvetinin arka plan gürültüsünde boğulacağını söylüyor. Rocky de bunun farkında olacaktır. Yani uğraşmak boşuna. Keşke daha güçlü bir radarım olsaydı. Benimkisi birkaç bin kilometreyi gösteriyor sadece. Haliyle ihtiyacımız olana yaklaşmıyor bile. Burada olsaydı Rocky muhtemelen bir şeyler ayarlardı. Tam bir paradoks ama keşke Rocky'yi kurtarmama yardımcı olması için Rocky yanımda olsaydı. Daha güçlü bir radar diye mırıldanıyorum. Yani güçten bol bir şeyim yok. Radar sistemim de var. Belki bir şeyler ayarlayabilirim. Ama bir vericiye daha fazla güç aktarıp her şeyin yolunda gitmesini bekleyemezsiniz. Kesin vericiyi yakarım. Astrofaj enerjisine radyo dalgalarını nasıl çevirebilirim? Pilot koltuğundan fırlıyorum. Tabii ya. Dünyanın en iyi radarı için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Uyduruk vericisi ve sensörleriyle geminin dahili radar sisteminin gözü kör olsun. Benim dönüş sürücülerim ve bir petrovaskopum var. 900 teravatlık kızılötesi ışığını geminin arkasından yayıp petrovaskopla herhangi bir yerden bunun yansıyıp yansımadığını kontrol edebilirim. Sonuçta bu alet tam olarak o ışığın frekansındaki en ufak bir yansımayı bile görecek kadar ince ayarlandı. Petrovaskopla motorları aynı anda kullanamam. Ama bu sorun değil. Rocky maksimum bir ışık dakikası uzakta. Bir arama ağı planlıyorum. Oldukça basit bir şey. Rocky'nin olası konumunun tam ortasındayım. Yani her yöne aramam gerekiyor. Oldukça kolay. Dönüş sürücülerini çalıştırıyorum, kumandayı ele alıyorum ki her zamanki gibi bir sürü diyalog penceresine evet, evet, evet ve kapat demem gerekiyor. Gazı kökleyip yalpa kontrolleriyle iskele tarafına sert bir dönüş yapıyorum. Bu dönüş beni sandalyeme yapıştırıp yana bastırıyor. 7-Eleven'ın park yerinde drift yapmanın uzay gemisi versiyonu bu. Kontrolü elden bırakmıyorum. Tam bir dönüş 30 saniye sürüyor. Hemen hemen başladığım yerdeyim. Belki 30-40 kilometre uzaklaştım ama önemli değil. Motorları kapatıyorum. Şimdi Petrovaskop'u seyrediyorum. Tüm yönlü değil ama uzayın 90 derecelik bir kavisini görecek kadar hareket kabiliyeti var. Motorları uzayda döndürdüğüm yönü yavaşça tarıyorum. Kusursuz işlemiyor. Zamanlamamda hata olabilir. Rocky çok yakında ya da çok uzaktaysa bu işe yaramaz ama bu daha ilk denemem. Petrovaskop'la etrafımda tam olarak dönüyorum, hiçbir şey yok. Bir kere daha dönüyorum. Belki Rocky düşündüğümden daha uzaktadır. İkinci seferde bir şey görmüyorum. Neyse daha işim bitmedi. Uzay 3 boyutludur. Ben de alanında sadece ufak bir düz parçasını aradım. Gemiyi 5 derece ileri yunusluyorum. Yine aynı şekilde arıyorum. Ama bu sefer bir öncekine göre 5 derece daha farklı bir alanı arıyorum. Bu sefer de bir şey bulamazsam gemiyi 5 derece daha yatırıp tekrar deneyeceğim. 90 dereceye gelene kadar böyle devam edeceğim. İşte o zaman tüm yönleri aramış olacağım. O da işe yaramazsa baştan başlayacağım ama bu sefer Petrovaskop'u daha hızlı döndüreceğim. Ellerimi ovup sudan bir yudum alıyorum ve işe koyuluyorum. 48. ayrımın sonu. Sayfa 514.